bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Ağrı Dağı Efsanesi, Yaşar Kemal, 1. Kaset, 1. Yüz, Adam Yayınları, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Nermin Gültekin. Ağrı Dağı'nın yamacında 4200 metrede bir göl vardır. Adına Küp Gölü derler. Göl bir harman yeri büyüklüğündedir. Çok derinlerdedir. Göl değil, bir kuyu. Gölün dört bir yanı, yani kuyunun ağzı, fırdolayı kırmızı, keskin, bıçak ağzı gibi ışıltılı kayalarla çevrilidir. Kayalardan göle kadar daralarak inen yumuşak bakır rengi toprak belli bir aşıntıyla yol yoldur. Bakır rengi toprağın üstüne yer yer taze bir yeşil çimen serpilir. Sonra gölün mavisi başlar. Bu bambaşka bir mavidir. Hiçbir suda, hiçbir mavide böyle bir mavi yoktur. Laciverdi yumuşak kadife bir mavidir. Her yıl karlar eriyip de bahar gözünü açınca, Ağrı Dağı'nda bir ulu tazelik patlayınca, gölün kıyıları ince kar çizgisinin üstü keskin, kısa, küt çiçeklerle dolar. Çiçeklerin rengi alabildiğine parlaktır. En küçük çiçek bile mavi, kırmızı, sarı, mor, kendi renginde çok uzaklardan bir renk pırıltısı olarak balkır ve keskin kokarlar. Gölün mavi suyu, bakır rengi toprağı baş döndürücü keskin kokularla kokar ve bu kokular çok uzaklardan duyulur. Ve her yıl Ağrı Dağı'nda bahar gözünü açtığında çiçeklerle, keskin kokular, renklerle, bakır rengi toprakla birlikte Ağrı Dağı'nın güzel, kederli, kara gözlü, iri yapılı, çok uzun, ince parmaklı çobanları da kavallarını alıp Küp Gölü'ne gelirler. Kırmızı kayalıkların dibine bakır toprağın, bin yıllık baharın üstüne kepeneklerini atıp gölün kıyısına fırdolayı otururlar. Daha gün doğmadan Ağrı Dağı'nın harman olmuş yalp yalp yanan yıldızları altında kavallarını bellerinden çıkarıp Ağrı Dağı'nın öfkesini çalmaya başlarlar. Bu gün doğumundan gün batımına kadar sürer. Bu arada tam gün kavuşurken gölün üstünde kar gibi ak, küçücük bir kuş dönmeye başlar. Sivri, uzun, kırlangıca benzer bir kuştur. Gölün üstünde çok hızlı döner. Uzun ak halkalar çizer üst üste. Ak halkalar tel tel gölün son mavisine düşer. Tam günün battığı anda kavalcılar çalmayı keserler. Kavallarını bellerine sokup doğrulurlar. Gölün üstünde bütün hızıyla uçan kuş tam bu sırada göle şimşek gibi çakılırcasına iner. Bir kanadını suyun mavisine daldırır kalkar. Böylece üç kere daldırır, sonra da uçup gider, gözden ırar yiter. Ak kuştan sonra çobanlar da sessiz birer ikişer oradan ayrılır, karanlığa karışır, çekilir giderler. Ağrı Dağı'nın yamacındaki Küp Gölü'nün kıyısında çobanların birikip kaval çaldıklarıdır. Kır bir at Ahmet'in evinin kapısında dün akşamdan beri duruyordu. Boynunu uzatmış, geniş burun delikleriyle kapının yer yer çatlamış tahtasını koklar gibiydi. Bu atı Ahmet'in kapısında ilk önce çok yaşlı, uzun, aksakallı Sofi gördü. Atın üstünde gümüş savatlı bir Çerkez eğeri vardı. Üzengisi işleme gümüşlendi. Sofi ata yaklaştı, bükülmüş beliyle onun az ötesinde durdu. Dizginleri sırma işlemeliydi ve eğerin altın sedef katma kaşına geçirilmişti. Eğerin altından da atın sağrısına doğru çok iyi pişirildiği daha uzaktan belli olan bir nakışlı keçe belleme uzanıyordu. Keçe bellemenin üstüne eski zamanlardan kalma bir güneş sureti işlenmişti. Çok turuncu, güneşin ardından da uzun bir hayat ağacı yemyeşil yükseliyordu. Atın sol yanında da böyle bir güneş, böyle bir ağaç vardı. Sofi bu güneşi, bu ağacı bir yerlerde görmüştü. Bunu şöyle hayal meyal ansıyordu. Bu suretler bir ünlü aşiretin oymağın damgası olmalıydı. Sofi bir süre azıcık ürkmüş, azıcık şaşırmış, azıcık korkmuş atın ötesinde sessiz durdu. Ahmet'in evine gelen bu ünlü, bu büyük konuk kimdi ola? Damgayı kafasında evirip çeviriyor, hangi oymağın, hangi beyin, paşanın damgası olduğunu bir türlü bulamıyordu. Yalnız bu damga ona korku veriyordu. Böylesi damgalar hep uğursuzdu. Bir korkuyla gelir, bir korkuyla giderlerdi. Bu yerlerde böyle donatılmış bir atı olabilecek hiç kimse yoktu. Üstelik buradaki her oymağın da damgasını bilirdi Sofi. Bahardı. Ağrı Dağı'nın karları erimeye yüz tutmuştu. Aşağılarda kırmızı kayalıkların uçları yer yer gözükmeye başlamış, sarı kağı çiçekleri uç vermişti. Çok uzaklardan arka arkaya katarlanmış turnalar salınarak geçiyorlar, Van Gölü'ne doğru gidiyorlardı. Ahmet'in hiçbir yerden haberi yoktu. Alaşafak'ta içeriden bir kaval sesi geliyordu. Sophie bu güzel kaval sesini çok eskilerden bu yana tanırdı. Ahmet'in dedesi Sultan Ağa'da böylesine kaval çalardı. Babası Resul'da. Bu evin erkekleri üstüne kaval çalan bir kişi daha gelmemişti Ağrı Dağı'na. Belki de şu yeryüzüne. Bunu Sophie söylüyorsa doğruydu. Çünkü Sophie bütün şu Doğu'nun, Kafkas'ın, İran'ın, Turan'ın en ünlü kavalcısıydı. Sophie atın yanına biraz daha yanaştı. Damgayı daha yakından gözden geçirdi. At sanki içeriden gelen kaval sesini dinliyordu. Kulağını bir iyice vermiş. Ahmet çok eski bir Ağrı Dağı türküsünü çalıyordu. Ağrı Dağı'nın iflah etmez öfkesini. Bu türküyü tekmil Ağrı kavalcılarına Sophie öğretmişti. At boynunu sese iyice uzattı. Sophie de. Bu destanı çalmayalı dinlemeyeli çok oluyordu. Bir koca dağ nasıl da bir kaval sesinde korkunç bir öfkeye geliyordu. Sophie böyle tuhaf şaşkın şeyler düşünürken şu insanoğluna akıl ermez diyordu. Bir incecik kavaldan koskoca kükremiş bir dağ çıkarıyorlar diyordu. Şu insanlar şu dünyada var oldukça her şeye akıl erdirecekler. Kartalın uçuşuna, karıncanın yuvasına, ayın günün doğuşuna, batışına, ölüme, kalıma her şeye akıl sır erdirecekler. Karanlığa, ışığa, her şeye, her şeye akıl erdirecekler. Tek insanoğluna güçleri yetmeyecek, onun sırrına ulaşamayacaklar. Ve daha yürüyordu kaval sesinde ve uçurumlar, çığlar, ayaz gece, yıldızlar patlıyordu. Ay ışığı patlıyordu ve daha bütün hışmıyla yürüyordu. Terlemiş, soluklanan, bir ulu dev gibi göğüs geçiriyordu Ağrı. Sophie çok derinden Ağrı'nın soluklandığını duyuyordu. Çok uzak, derin bir uğultu dünyanın ortasına doğru soluklanıyordu. Ahmet çalıyor, dağın soluğu, öfkesi büyüyordu. Böyle zamanlarda Sophie kulağını dağın uğulduyan toprağına dayıyordu. Dağ gittikçe öfkeleniyor, soluğu derinleşiyor, sıklaşıyor, bir iniyor, bir kalkıyor, paramparça oluyor. Bütün hışmı, bütün ağırlığıyla dünyanın üstüne çöküyordu. Sonra da dünyayı bir sessizlik kaplıyordu. Her bir yan ıpıssız, dünya bomboş kalmış. Ağrı Dağı başını almış da dünyamızdan çekip gitmiş. Kurdunu, kuşunu, insanını almış götürmüş. Yıldızını, ayını, güneşini, esen yelini, yağmurunu, karını, çiçeklerini almış götürmüş. Şu dünyayı bomboş bırakmıştı. Çölleri dolduran sürmeli ceylan sürülerini de almış götürmüştü. Kavalın sesinde ıssızlık, boşluk donup kalmıştı. Sonra birden bütün çiçekleri, yıldızları, kokusu, alabalıklı, aydınlık suları, ceylanlı çölleriyle dünya Sophie'nin gözlerinin önünde yeniden açıldı. Gözlerinin önündeki at başkalaştı. Atın keçe bellemesindeki güneş canlandı. Hayat ağacı yaprak döktü, çiçek açtı. Kavalın sesi bir ara kesildi. Güneş de Ağrı'nın tepesinin ötesinden ucunu kıpkırmızı bir dilim gibi göstermişti. Sophie kendine geldi. Bir ata baktı, bir kapıya. At da başını kaldırdı, iri kederli gözleriyle Sophie'ye baktı. Sophie'nin yüreğine belirsiz bir korku girdi. Ahmet, Ahmet diye bağırdı. Ahmet, Sophie'nin sesini tanıdı, kapıya yürüdü, açtı. Buyur dayı dedi. Atı görünce önce şaşırdı, sonra bir ata, bir Sophie'ye baktı. Sophie, konuğun kim Ahmet diye sordu, hoş geldi, sefalar getirdi. Ahmet, konuğum yok diye karşılık verdi. İkisi de ata baktılar. At kapıdan uzaklaştı, evi bir kere döndü geldi, kapıda gene durdu. Uzun sallı bir attı, kulakları sivri dikilmiş, başını havaya kaldırdı, kişner gibi yaptı, kişnemedi. Ahmet'in evi bir kayanın dibindeydi, yontulmamış kırmızı kayalardan örülmüştü. Kapısı genişti ve bir tek penceresi vardı. Sophie düşündü, Ahmet de düşündü. Sophie, bu at senin kısmetindir dedi. Öyledir dedi Ahmet, madem ki gelmiş kapıda durmuş, ama bu at kimin atı? Sophie, keçesinde damgası var. Bir yerlerden, çok eski zamanlardan gözüm ısırıyor bu damgayı. Bir belalı, bir korkulu yerin damgası olsa gerek. Ama kimin olursa olsun bu at senin. Kapına haktan armağan geldi. Haktan dedi Ahmet. Bir sevinç mi, bir bela mı? Ahmet'in yüzüne düşen gölge Sophie'nin gözünden kaçmadı. Kimin olursa olsun bu at senindir. Yalnız şu damgayı gözüm ısırıyor. Çok eski günlerden kalma bir damga. Bir de böyle koşumları olan at şunun bunun atı olamazdı. Çok düşünme, atı al, şu aşağı yola bırak gel. At bir daha kapına gelirse al gene götür. Bunu 3 kere böyle yap dedi Sophie. At gene gelirse bu senin atındır. Atın sahibi bey de olsa paşa da. Osmanlı padişahı, Acem şahı da olsa, Köroğlu da olsa kelleni verir de bu atı veremezsin. Ve hem de veremeyiz. Gün doğdu, sırmalanmış bulutlar açıldı. Karların üstüne ışıltılı bir ışık dumanı çöktü. Ahmet atı tuttu, at uysaldı. Üstüne bindi, aşağılara sürdü. Atı bıraktı, döndü. Döndü ki ne görsün, at Sophie'nin yanında duruyor. Bunu 3 kere yineledi. Başa gelen çekilir dayı, dedi Ahmet. Nasıl olsa bu atın sahibi bir gün atını arayacaktı. Kim olursa olsun artık Ahmet atı ona veremezdi. Kellesini verir de atı ona veremezdi. Atı ahıra çekti. Hem sevinçli hem korkuluydu. Kendini bildi bileli böyle güzel bir at görmemişti. Sophie, atın sahibi bir sütsüz çıkar da ille de atımı isterim derse dövüş olacak. Ağrı'nın başı kızarsa dünyayla dövüşür diye sevinçlendi. Ahmet ona katıldı. Dövüşür dedi. Ahmet'in kapısına bir küheylanın gelip durduğunu önce bütün köy duydu. Gelip atı gördüler. Sonra yakın köyler, sonra Tekmil Ağrı yöresi duydu, gelip atı gördüler. Az bir zamanda atın ünü İran'a, Turan'a ulaştı. Bu hali Ahmet'in başına gelip konan devlet kuşunu türlü türlü yorumladılar. Kimi hayra yordu, kimi şerre. Sonra aşağıdaki ovadan, Kara Kilise'den, Gihadin'den, Iğdır'dan Kürt beyleri duydular. Atı görmeye geldiler. Ahmet'in talihine gıpta ettiler. Uzun bir süre atın sahibinden haber çıkmadı. Ahmet atına binip yarenlerini yanına alıp İran toprağına, talana gidiyor. Maldan mal, koyundan koyun, attan at sürüp getiriyordu Ağrı Dağı'na. Ama kuşku içindeydi. Bu atın sahibi kimse bir gün ortaya çıkacaktı. Bu kişi kimdi acaba? Belki gözü kanlı, dediğinden dönmez bir beydi. Belki de pısırığın birisi. Aradan 6 ay geçti. Ahmet korkusunu da, kuşkusunu da, büyük sevincini de unuttu. Bir gün bir sabah vakti güneş gelmiş, Ağrı Dağı'nın böğrüne kıpkırmızı donmuş oturmuşken, Sophie değneğine basa basa ak uzun sakallı titreyerek Ahmet'e geldi. "Duydun mu Ahmet?" diye sordu. Ahmet, "Duydum," dedi. Beyazıt Paşası Mahmut Han atını arıyormuş. Ahmet, "Duydum," dedi. Atı getirene 5 at, bir de 50 altın verecekmiş. Bele, dedi. Atı kimin evinde, kimin elinde bulursa onun kellesini vuracakmış. Ahmet, ne yapalım, at benim kısmetimdir, dedi. Ordusunu çekip gelecek üstümüze. At benim kısmetimdir. Mahmut Han zalim bir paşadır. At benim kısmetimdir. Mahmut Han'la başa çıkılmaz. At bana haktan yadigardır. Mahmut Han hakkı yadigarı bilemez. O Osmanlı olmuştur. At bana yadigardır. Aradan 1 ay geçti geçmedi, Mahmut Han'ın adamları Ahmet'in evine geldiler. Paşa diyor ki, dediler, attan at, maldan mal, paradan para beğensin, dedi, dediler. Bes atımı versin. Madem ki atım kaçmış gitmiş, onun kapısında durmuş, ne isterse ona veririm. Ahmet, han bilmez mi ki at bana yadigardır? Yadigar gelen at kimseye verilmez. Baş verilir, at verilmez. Paşa bunu bilmez mi? Paşa bunu bilir ama gene de atını ister. O at da ona yadigardır. Kardeşi kadar sevdiği Zilan Bey'inden yadigardır. Ahmet, paşa maldan mal, candan can istesin. Ama yadigarımı ona vermem, dedi, kesti attı. Paşanın adamları, paşa dedi ki, arkasındaki ulu dağ, başındaki birkaç ip size güvenmesin. Dağını da başındakileri de yerle bir ederim, dedi. Hem de eder, dediler. Ahmet bir daha konuşmadı. Sophie de konuşmadı. Paşanın adamları eli boş, öfkeli oradan ayrıldılar. Komşular, yakın köyler, gözü kanlı Kürt beyleri Ahmet'in başına toplandılar. Kim görmüş ki, dediler, kim görmüş ki haktan yadigar gelmiş at, bey de olsa paşa da olsa sahibine geri verile. Ahmet, kim görmüş ki, dedi, başka bir şey demedi. Paşa sonucu böyle ummuyordu. Ahmet'in karşılığı gelir gelmez öfkeden delirdi. Paşa geleneği biliyordu. Osmanlı padişahının, Acem Şahı'nın atı gelse de kendi sarayının kapısında dursa, ölümü göze alırdı, atı onlara geri vermezdi. Veremezdi ama şu Ahmet, şu dağlı parçası da kim oluyordu? Atını alacaktı. Konağı velveliye verdi. Adamlarını, kumandanlarını topladı. Bir karara varamadılar. Bu at yüzünden bütün Ağrı Dağı ona karşı duracaktı. Ahmet yalnız değildi. Kendisine dost bir dediğini iki etmeyen Kürt beylerini saraya çağırdı. Van'ın, Patnos'un, Süphan Dağı'nın, Muş'un, Bitlis'in beyleri güzel atlara binmiş geldiler. Mahmut Han büyük toyluk eyledi. Konuklarını şimdiye kadar görmedikleri bir biçimde ağırladı. Sonra da divan kurdu, onlara olanı biteni, başındaki belayı anlattı. Bir dağlı, bir talancı, bir çocuk, daha bıyığı bitmemiş, benim atımı çaldı, bana hakarette bulundu, diyordu. Paşa'ya hiç kimse yadigarı anlatamadı. Bütün Ağrı Dağı insanlarının kellesi gider de bu at bu saraya bir daha dönemez diyemediler. Hep sustular. Onlar sustukça paşa öfkelendi ve sözünü kesti, attı. Bu atı sizden isterim, dedi. Kürt beyleri istemeyerek Ahmet'e, Ağrı Dağı insanlarına umucu gönderdiler. Ahmet atı onlara da vermedi. Bir de zehir zıkkın bir söz gönderdi. Onlar bilmiyorlar mı ki yadigar gelmiş, gelmiş de kapıda durmuş, 3 kere götürülüp bırakılmış, sonra da geri dönmüş bir at kimseye verilemez. Bu at benim değil, gelmiş Ağrı Dağı'nın başına konmuş. Onlar ki bey olmuşlar, nasıl dilleri varır da bizim atımızı isterler. Onlar bey değil, paşaya kul olmuşlar dedi. Kürt beyleri Ahmet'in bu sözlerine kızmadılar, öfkelenmediler. Ağrı Dağlılar haklı dediler. Ama çaresizdi. Paşa atı için her şeyi göze alacaktı. Paşa Kürt beylerinden de imdat olmayınca hazırlığa girişti. Asker topladı, Kürt beylerini de yanına alıp Ağrı Dağı'nın üstüne yürüdü. Güz aylarıydı, Ağrı Dağı etekleri yangın yeriydi. Kırmızı mor kayalıklar, ufak çürük kepir taşları atlarının nalları altında sular gibi çağıldayarak aktı. Bir ikindi üstü Ahmet'in köyü olan Sorik'e geldiler. Köy ıpıssızdı, bir can bile yoktu. Köyde mola verildi. Evlere ateş verdirdi paşa sonra da. Yanan bir evden çok yaşlı aksakalları ise bulanmış, uzun kaşları gözlerini örtmüş, yepyeni mavi işlemeli, bir şal şapik giymiş bir yaşlı çıktı paşanın karşısına. Bu kişi Sofi'ydi. Paşaya dik dik baktı, kartal gözleri kıvılcımlıydı. Bütün bunlar bir at için mi paşa dedi. Dünya dünya olalı kim kapısına gelen atı geriye vermiş. Sen bunu bilmez misin paşa? Sen Osmanlı olmuşsun paşa. Yoksa bir at için bu işleri başımıza açmaz, evleri yakmaz, ocakları söndürmezdin. Ağrı'nın laneti, Ağrı'nın gazabı, Ağrı'nın hışmı senin üstüne olsun paşa. Babanı tanırım, yiğit bir beydi. Sen paşa oldun, sen yozlaştın paşa. Baban yadigar atı kimseden istemezdi. At bir dul kadının, bir sabi çocuğun, bir hırsızın, bir düşkünün kapısına gelse dursa da istemezdi. Baban beydi, sen paşa olmuşsun, Ağrı'nın laneti başına olsun. Paşa konuşmadı, yalnız şunun ellerini bağlayın, boynuna bir lale geçirip zindana götürün dedi. Ağrı Dağı eteklerinde yamaçlarında çok köy vardı. Mahmut Han, arkasında Kürt beyleri, beylerin adamları, kendi askerleri köy köy dolaştılar. Hangi köye vardılarsa o köyü bomboş buldular. Sanki hiçbir köye insan ayağı değmemişti. Köyleri boş buldukça paşa kuduruyor, isyan bayrağı açtılar diyor, köpürüyordu. Paşa çok uzun boylu, kartal burunlu, kara gözlü, kara kıvırcık sakallıydı. Her halinde, davranışında, elini sallayışında, konuşmasında kendine güveni ortaya çıkıyordu. Çok az konuşuyor, hep düşünüyordu. Uzun adımlarla bir heybet gibi yürüyordu. Samur kürkünün içinde terliyordu boyuna. Iğdır Ovası'ndan başköye geçti. Ahuri koyağına çıktı, oradan Ahuri yaylasına geçti. Hiç kimseyle ne bir çoban, ne bir yolcuyla, ne bir eşkıyayla karşılaşmadılar. Bir kuş, bir ayı, bir tilki, bir kaplan, hiçbir canlıyla da karşılaşmadılar. Dünya ilk kurulduğundaki gibiydi. Sinler, sinek yoktu. Paşa, bulacağım onları dedi. Yer yarılıp da yere geçseler bulacağım. Dünyanın öteki ucuna kaçsalar da İran'a, Hindistan'a, Çin'e, Maçin'e de gitseler bulacağım. Yanındaki Kürt beyleri ağızlarını açmıyorlardı. Hepsi dilsiz kesilmişti. Kış gelip çattı. Atları kendileri ağırlıklı askerleri yorulmuştu. Ağrı'yı dolanıp küçük Ağrı'nın dibine gelmişlerdi. Paşa sararmış solmuş, halden düşmüştü. Hiçbir canlıyla karşılaşmamaları onu deli etmişti. Artık hiç kimseye bir tek sözcük bile olsun söylemiyordu. Yanındakiler onun ne istediğini hareketlerinden anlamaya çalışıyorlardı. Ve durmadan Ağrı yöresinde dolaşıp duruyorlardı, umutsuz. Kürt beylerinden Molla Kerim yüze gelip paşaya dedi ki, ''Paşam, bu Girit Dağı'nda biz bundan sonra 1000 yıl adam arasak da bulamayız. Bu dağlılar saklandıkları zaman öyle bir saklanırlar ki onları şeytan bile bulamaz. Toprak benim başıma.'' dedi. Paşa gözlerindeki sonsuz kederle onun yüzüne baktı ama hiçbir şey söylemedi. Ağrı Dağı'nı aramaya devam ettiler. Paşa içinden diyordu ki, ''Bir tek adam göreyim şu dağlılardan, şu koca Sofi'den gayri başka hiçbir şey istemem.'' En sonunda beyler aralarında toplandılar. Bu iş böyle nereye varacaktı? Dolaş dolaş ne olacaktı? Paşa da hiçbir şey anlamıyor, köyleri boş gördükçe deliye dönüyordu. Bu böyle sürüp gidemezdi. Daha uzun bir sürede dolaşamazlardı Ağrı'da. Bir bora, fırtına, bir çığ hepsini toptan yok edebilirdi. Bunu da paşaya söylemişler, paşa duymamıştı bile. Uzun konuştular, paşaya bir teklifte bulunmayı uygun buldular. Molla Kerim Paşa'nın karşısına çıkıp Elpinç'e divan durdu ve vardıkları sonucu söyledi. Paşam dedi, biz toplandık, karar verdik. 3-4 aya varmadan, yaz bahar ayları demeden atı da Ahmet'i de bulup sana teslim edeceğiz. Paşa, benim derdim Ahmet değil, at da değil. Bu kadar dağlı nereye çekilip gitti? Sofi'den başka kimseyi bulamadık bu kadar dağ köyünde. Bir karınca bile göremedik. Köylüleri de isterim bahar gelmeden, karlar erimeden diye konuştu. Beyler gene toplandılar, uzun uzun konuştular. Molla Kerim gene geldi paşaya. Olur beyim dedi, bahar daha doğmadan sana köylüleri de göstereceğiz. Dünyanın neresine kaçmışlarsa bulacağız. Beyazı da saraya döndüler. Paşa beyleri divana topladı. Her birisini teker teker armağanladı. Beyler paşanın bu davranışından sonsuz kıvanç duydular. Ama Ahmet'i nasıl bulacaklardı? Bu dağlılar isteseler kıyamete kadar ele geçmezlerdi. Paşa çok okumuş bir adamdı. Osmanlı'ya, Osmanlı'nın ününe, şanına çok bağlıydı. Onun dedesi, dedesinin dedesi de bu dağlardan olurdu. Ne zaman dağdan aşağı indiklerini bilmiyordu. Bildiği bir şey varsa o da babasının Erzurum medresesinde okuduktan sonra İstanbul'a gittiği, saraya kapılandığı, oradan da buraya paşa olarak gönderildiğiydi. Babası Yaman Kartal gibi bir adamdı. Beyazı da şu kayalıkların üstüne bu koca sarayı yaptırmış, bilim adamlarını, denk beyleri, ozanları sarayına toplamış, Erzurum'dan Kars'a, Kars'tan Van'a kadar tekmil Kürt beylerini dize getirmişti. Babası uzun yaşamıştı. Son gününe kadar da at üstünden inmemişti. Yazın Ağrı Dağı'ndaki yaylasına çıkar, bu saraydan daha değerli saydığı ulu çadırını büyük bir düzlüğe kırardı. Düzlük dağın buzullarının başladığı yerdeydi. Ve bu dağlılar babasını çok sayarlardı. Belki de korkularından. Babası da dağlıları çok sayardı. Onların törelerince davranırdı. Mahmut Han babasının 40-50 kavalcıyı bir araya getirip onlara çadırında hep birden kaval çaldırdığını ansıyordu. Babasının bir atı kaçsa da gitse, böyle bir Ahmet'in kapısında dursaydı acaba atı geri verirler miydi? Vermeseler babası nasıl davranırdı acaba? İşte bunu bir türlü kestiremiyordu. Şu beyler nasıl bulacaklardı dağlıları? Ya çekip çok uzaklara, İran'a, Horasan'a gitmişlerse ya da Kafkas dağlarına sığınmışlarsa nasıl bulabilirlerdi beyler onları? Paşa da babası gibi önce Erzurum'da okumuş, sonra İstanbul'a gitmiş, saraya kapılanmış, orada kendini göstermiş, padişahın ordusuyla savaşlara katılmış, yiğitliği gözü pekliğiyle ün salmıştı. Şam'ı, Halep'i, Kahire'yi biliyordu. Bir süre oralarda yaşamıştı. Sofya'yı, Deli Orman'ı da biliyordu. Doğu'yu, Batı'yı bir iyice dolaşmıştı. Babası ölmeden 12 yıl önce de buraya, Beyazı'da saraya gelmiş. Babası ölünce de yerine paşa olmuştu. Onu buraya babası çağırmıştı. Yoksa onun İstanbul'u bırakıp hiçbir yerlere kıpırdayacağı yoktu. Önce bu yabanıl insanlara, bu dağlara alışamadı. Sarayın İstanbul'da bile bir eşi yoktu ama bir sarayla iş olmuyordu ki. Bir de bu dağların kadınları çok güzel oluyordu. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine ince yapılı kadınlarla karşılaşamazdınız.